bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kan konuşmaz. Nazım Hikmet. Adam Yayınları, 2. baskı, Aralık 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Fahri Balek. Nazım Hikmet'in çok güç koşullarda korunmuş, elden ele geçmiş, bazıları sağlığında basılamamış, bazıları özen gösterilmeden basılmış olan yapıtları, bu işe gönül vermiş eleştirmenlerin çabalarıyla içeride ve dışarıda yıllardır derlenip toparlanmaya çalışılmış ama çeşitli nedenlerden kaynaklanan yanlışlıkların, karışıklıkların, tutarsızlıkların bir türlü önü alınamamıştır. Şimdi Adam Yayınları size Nazım Hikmet'in yepyeni bir toplu yayınlar derlemesini sunuyor. Bu yolda daha önce yapılan bütün olumlu çalışmalar, Nazım Hikmet'in kitaplarının ilk basımları, arkasında bıraktığı müsveddeler, mekanik yaklaşımlara düşmeden durumlara, türlere göre ayrı değerlendirmelere gidilerek büyük bir özen ve duyarlılıkla yeniden gözden geçirilmiş, konunun uzmanı eleştirmenlerin özverili katkıları ve ortak çabalarıyla sanatçının özellikleri, kendine özgü kullanımları gölgelenmeden yanlışların düzeltilmesi, karışıklıkların, tutarsızlıkların giderilmesi sağlanmıştır. Birinci kısım 1. Bakkalın bitişiğinden çıkan kadın ve gavur Cemal Hoca'nın bir sözü. Burası bir medresedir. Dışarısı içeriye girmesin diye duvarları kale duvarı gibi yapılmış ve içerinin dışarıya çıkmaması için pencerelerine kalın demir parmaklıklar takılmış bir medrese. Şimdi medrese boştur. Mahallede ağaç ve ağaç dalları üstünde kuşlar bulunmadığından mahalle çocukları bu boş medresenin camlarını nişanlayıp yere indirmişler. Böylelikle medreseli mahallenin dar karanlığında pırıl pırıl ışıldayan bir yol peyda olmuş. İşte Nuri Usta bu yolun üstünden geçip kendi mahallesine saptı. Nuri Usta'nın mahallesi medreseli mahalleye benzemez. Arkası bir sırta dayalıdır. Önü olduğu gibi açıktır. Denize bakar. Sokaklarında rüzgarın görünmez nehirler gibi akmalarına karşı koyan yüksek bir medrese duvarı da yoktur. Sokaklarında başı boş rüzgarlar dolaşan bir mahalleye hasta bir insan ceketinin düğmelerini iliklemeden girmemelidir. Nuri Usta da öyle yaptı. Boğazı fena yanıyordu ve mahallesinin sıkı, sert rüzgarını bir bıçak gibi göğsünden yiyince vücudunun bir yerinde büyük bir damar koptu gibi geldi ona. Çünkü bütün kanı derisinin altından başına doğru henüz eritilmiş bir koşun sıcaklığı ve canlılığıyla akmaya başlamıştı. Nuri Usta 25 yaşındadır. Fakat bundan 4 yıl önce meşrutiyetin ilanı yılı sağ gözü bir çelik dalaşıyla sönüp mektebi sanayiden çürüye çıkarılınca anasının Sarıgüzel'deki tek katlı evini satıp bir her türlü alat ve edevatı mihanikiye tamirhanesi açtığı için ona herkes usta, Nuri Usta der. Ustalar başıboş dolaşan rüzgarların içine ağrısı gitgide çoğalan bir boğaz ve ateşi her saniye artan bir vücutta girseler bile ustalığın icap ettirdiği ağırbaşlılığı elden bırakmamalı, telaşlanmamalıdırlar. Nuri Usta da böyle yaptı. Ağır ağır sanki hiçbir şey yokmuş gibi yürüyor. İşte mahalle bakkalının önündedir. Durdu bir saniye. Tam bu sırada bakkalın bitişiğindeki kapı açıldı. Peçesi inik, çarşaflı genç bir kadın çıktı dışarı. Usta dükkana doğru çekildi. Fakat yine tam bu sırada ustanın sırtına çarparak bakkalın kapısından bir erkek sokağa fırladı. Kadın önde, erkek arkada. Bakkaldan çıkan erkek, bakkalın bitiğindeki evden çıkan kadına yetişti. Onun rüzgardan uçan pelerinin ucunu hızla çekip bir şeyler mırıldanarak geçti yanından. Kadın durakladı. Erkek yürümüş, medreseli mahalleye sapan köşede kadını bekliyor. Nur Usta seslendi. Hasan! Medreseli mahallenin köşesindeki erkek cevap verdi. Buyur ustam, az gelsene buraya. Hasan geldi. Ustadan 3 yaş küçüktü. Fakat sanki aralarında 23 yaş varmış gibi konuşuyorlardı. Çünkü Nuri ustaydı. Hasan ise Nuri Usta'nın komşusu, Ali Usta'nın dükkanında çırak. Hasan, şu kadıncağızı rahat bırakın. İyi ama usta. Nuri usta Hasan'ın elini tuttu. Hasan eli mangala girmiş bir çocuk gibi bağırıyordu. Cayır cayır yanıyorsun be usta. Biraz hastayım. Dayan bana usta. Götüreyim seni eve kadar. Nuri usta Hasan'ın omzuna dayandı. İlk adımını atarken ikisi de göz ucuyla arkalarına baktılar. Bakalım bitişiğinden çıkan kadın medreseli mahallenin köşesine dönmüş kaybolmuştu bile. Usta titriyorsun. Kapının önüne geldiler. Çıngırağın ipini çekmeden önce Nuri usta Hasan'a dedi ki. Bana bak, anama ateşim olduğunu söylemeyeceğiz. Anam korkar bu işten. Babamı böyle bir ateş dalgası kapıp götürmüştü hani. Anama ayağım burkuldu diyeceğim. Usta çıngırağın ipini çekti. Sen de içeri gir Hasan. Yatağı anama yaptırmak olmaz. Sabahtan beri kim bilir nasıl yorulmuştur. Benim de halim yok. Sen seri verirsin. Hasan, Nuri Usta'nın anasının yardımıyla cumbanın içinde yatağı sererken düşünüyor. Bu Nuri Usta biraz antika doğrusu. Evde koca karıya bir yatakta serdiremedikten sonra tursunu mu kuracak böyle ananın? Sonra demin de yaptığı gibi elin orospusunu mahalle delikanlılarından korumaya çalışıyor. Bir, iki, üç, ustalık çıraktık ama demin ona yaptığı işi yorgancı Selim'e yapsaydı kadının yanında şişi yediğinin resmiydi. Nuri usta yatağa girmeden önce gargarasını hazırladı. Anasına göstermeden bir sulfato aldı. Sonra toparlama taklidi yaparak geldi yatağa girdi. Ustanın anası orta boylu, vaktinden önce bembeyaz olmuş hissini veren saçlarına oyaları mor, sarı, kırmızı yemeniler bağlayan bir kadındır. Biraz çocuk gibidir. Hem çok inatçıdır hem de çok çabuk kanar. Şimdi oğlunun yorganını sıkıştırırken soruyor. Ateşin var gibi Nuri. Bir şey değil ana. Ayak burkulması ne de olsa ateş yapar. Hem biraz da boğaz olmuşum galiba. Bir iki gargara filan. Ben gidiyorum usta. Nuri usta Hasan'a döndü. Eyvallah, güle güle Hasan. Ali ustaya selam söyle. Ben yarın dükkana çıkmayacağım gibi. Cumbanın ön kafesi açık. Nuri usta yerden gökyüzünü görüyor. Rüzgarı duyuyor. Bulutları seyrediyor. Bulutlar durup dinlenmeksizin geçiyorlar. Boyaları ilk önce gölgeli beyazdı. Sonra altlarında ışıkları rengarenk lambalar yanıyormuş gibi kızardılar. Turuncu oldular, koşun eleştiler. Anası birdenbire Nuri Usta'yı dürttü. Bak bak Nuri, kargalar mektepten dönüyor. Bir sürü karga bütün bir değişen renk dünyası içinde siyahlıklarından bir damla bile kaybetmeksizin kapkara gelip geçtiler. Gökyüzü şimdi kurşunlu bir kağıda kömür ve tebeşirle çizilmiş bir deniz resmi gibiydi. Usta bu resme baktı ve her nedense birdenbire gavur Cemal Hoca'nın bir sözü geldi hatırına. Gökyüzüne melekleri çıkaran da biziz, kanatlarını takan da biz. 2. Bir romandaki Çerkez Halayık. Hastalığının üçüncü sabahı ustanın ateşi 36.5'a düştü. Fakat anası o günde yataktan çıkmasına razı olmamıştı. Ana oğul biri mangalın başında kahve cezvesinin sapına yapışmış, öbürü yatakta susuyorlar. Kahve pişti. Usta duvardaki bir resme bakmaktadır. Bu resim fotoğraf makinelerinin insanları ve eşyaları gölgesiz ve hacimsiz satıhlar halinde kağıtlaştırdıkları devirlere aitti. Meşrutiyetin ilanından 15 yıl önce babası tophanede kamacı ustasıyken bir resmi küşat dolayısıyla çekilmişti. Önde bol şeritli, bol nişanlı ve bol sakallılar kolları iki yana sarkık duruyorlar. Onların arkasında şeritleri daha dar, nişanları daha az ve sakalları daha kısa olanlar kollarını kavuşturmuşlar. El pençeydiler. En arkada ise pala bıyıklı uzun fesli ustalar dimdik dizilmişlerdi. Nuri Usta'nın babası bu en arka sıradakilerin en uzun feslisi, en pala bıyıklısı ve en dimdik duranıydı. Fotoğraf havai mavi parlak bir kağıda basılmış ve pembe kalın bir mukavvaya yapıştırılmıştı. Nuri Usta biliyordu ki fotoğrafın arkasında yaldızlı bulutların arkasından doğan bir güneş vardır ve bu güneşin altında fotoğrafçının kuyruğu çatallı imzası. Bu imzanın alt tarafına babası kamış kalemiyle ve rütbe sırasıyla resmi küşatta bulunanların isimlerini yazmıştı. Babasının yazdığı bu isimlerin arasında bir tanesi vardı ki, şimdi yazılışından 19 yıl sonra mahallenin diline düşmüştü. Muzaffer Paşa. Ana, adı neydi şu kızın? Hangi kızın oğlum? şu Muzaffer Paşalardan. Gülizar, niye sordun? Nuri Usta cevap vermedi. Bir roman okumuştu. Bir paşazade ile Çerkez bir halayığın maceralarına dair. Ana, evveli gün Hasan gene Gülizar'a sataşmak istedi. Sataşırlar, o da sokağa çıkmasın. İnsanın ayıbı olunca gizlenir. Yavur Cemal Hoca'dan öğrendiği ve inandığı fikirlerle Nuri Usta, kadınla erkek arasında cinsi müsavat olması lazım geldiğini anasına anlatmak istedi. Sonra vazgeçti. Bunu bir kadına, bilhassa anasına anlatamayacağını, şimdiye kadar yaptığı denemelerle bildiği için garip bir hüzün duydu. Peki ama ana, şimdi ne olacak bu kız? Bu sefer anası cevap vermedi. Nuri Usta düşünüyordu. Gülizar'ın başından geçenler romandaki Çerkez halayınki kadar beylik, her gün olağan işlerden. Yalnız roman Çerkez halayın öldüğünü yazıyordu. Gülizar sağdı. Onu Muzaffer Paşalar 9 yaşındayken ehlatlı kalmışlar. Paşanın bir oğlu varmış. Tıpkı romandaki Paşazade gibi. Romandaki Paşazade'nin adını hatırlamıyor ama Muzaffer Paşa'nın oğlunun. Ana, şu oğlanın adı neydi? Hangi oğlanın? Şu Gülizar'ı, Seyfi Bey. Seyfi Bey, Gülizar'ı gebe bırakmış. Romandaki Paşazade de Çerkez halayı gebe bırakmamış mıydı? Usta bunu da hatırlayamıyor. Ama Gülizar'ın gebeliği muhakkak. Bunu bütün mahalle biliyor. Nasıl bilmesin ki, Muzaffer Paşa'nın karısı işe haber alır almaz, Gülizar'ın koltuğunu bohçasına verdiği gibi, kızı İstanbul'daki biricik akrabası Zübeyde Hanım'a göndermiş. Bakalım bitişiğinde oturan Zübeyde Hanım'a. Kahven soğudu oğlum. Nuri Usta soğuyan kahvesine baktı. Gavur Cemal Hoca'nın bir sözünü hatırladı gene. Öyle insanlar vardır bilirim. Başkalarının acılarıyla alakadar olurlarken öyle derine dalarlar ki ağızlarındaki cigarayla kendi dudaklarını yakacak kadar gülünç olurlar. Nuri Usta da soğuyan kahvesiyle şimdi kendini böyle gülünç buluyor. Bir yanda karnında bir çocuk da karnında gene Cemal Hoca'nın dediği gibi en büyük insan verimlerinden biriyle kovulmuş bir kadın var. Öte yanda soğumuş bir fincan kahve. Birdenbire Nuri Usta'nın aklına kendi de niçin ve nasıl olduğunu anlamadan bir hastane koğuşu geldi. Tıraşları uzamış insan yüzleri, sargılar. Gömleğinin sol kolunda kocaman bir kan lekesiyle dolaşan düşük sarı bıyıklı, çok kısa boylu bir hasta bakıcı. 10 gün önce Kasımpaşa Merkez Bahariye Hastanesi'nin Balkan Harbi yaralılarıyla dolu olan bu koğuşunda Çatalca'dan getirilen bir arkadaşını Ahmet'i görmeye gitmişti. Ahmet'in kolunu kesmişler, hem de sağ kolunu. Halbuki mektepte en uzağa taş atan Ahmet'ti. Kapı çalınıyor Nuri. Ya öyle mi ana? Gidip bakayım. Nuri Usta yatağından çıkmak istedi, anası alıkoydu. Ben gider bakarım, sen kımıldama Nuri. Bu çalış senin yavrun çalışına benziyor da onun için söyledim. 3. Yavur Cemal'in şöhreti nereden gelir? Gelen Yavur Cemal Hoca'ydı. Odadan içeri girer girmez doğru ustanın yatağına gitti, elini alnına koydu. Ateşin filan yok. Ustanın anasına döndü. Ne diye bunu tembel tembel yatırırsın ana? Ceplerinden taşan Fransızca gazetelerin bir kısmını minderin üstüne fırlattı. Mangalın başına çömeldi. Kendime bir kahve pişireyim tezelden, dedi. Yavur Cemal Hoca'nın kırmızımtırak, kıvır kıvır bir sakalı var. Saçları kalıpsız fesinin kenarlarından taşıyor. Poz bıyıklarla kalın kaşlar arasında inli bir burun. Ütüsüz bir pantolon ve yakası yağlı bir ceket. Bak odaya girer girmez tezelden bir kahve pişireyim, dedim. Halbuki niçin kahve içeriz? Hiç düşündün mü Nuri Usta? Tadı için desen değil. Tadı için kahve içeceğine limonata iç. Kokusu için mi? O da değil. Turun şerbetinin yanında bu bulaşık suyunun kokusu nedir ki? Sinirleri tembih edermiş. Laf. Rakı ne güne duruyor. Hazınmış. Palavra. Yemeklerden sonra elmaya. Öyleyse niçin şu merede içeriz? Çünkü evvela biz kahve içmesek kahveciler kahvelerini kime satacaklar? Sonra alışkanlık denen nesneyi bilir misin Nuri Usta? Bilir misin ki insanoğlunun hem en büyük kuvveti hem en büyük kepazeliği bu alışkanlık denen nesnedir? Biz kahve değirmeniyle, kahve cezvesiyle, kahvesiyle, eviyle, minderiyle, hukukuyla, felsefesiyle kendimize bir ikinci dünya yaratırız. Sonra bu yarattığımız dünyanın esiri oluruz. başlar o bizi yaratmaya. Artık o eskiyip onun içinden bir yenisi doğurana kadar bir kavga, bir gürültü. Aslanı kafese alıştırmak için onu yavruyken tutup içeri atarlar. Bizi 40 yaşında kafese koysalar, 3. günü yerimize alışırız. Ve 10 sene kafeste kaldıktan sonra dışarı sarsalar, 10 yıl yattığımız yeri 3 haftada unutuveririz. Bilir misin ki Nuri Usta? Yavur Cemal Hoca kahve hakkında konferansına devam ederken, Nuri Usta bu acayip adamın kendi ağzından dinlediği hayatını bir kere daha gözünün önünden geçiriyor. Cemal'in iki şeyi meşhurdur. Yavurluğu ve sakalı. Yavurluğunun şöhreti 4 yıllıktır ve o bu şöhretin sebebini şöyle anlatır. Meşrutiyetin ilanı yılı ben Anadolu'da, vilayeti idadisinde tarih ve coğrafya hocasıydım. Şehirde bir vilayet konağı, üstünden araba geçebilen iki sokak, alabalıklarıyla meşhur bir dere ve İstanbul Oteli, 4 Deveciler Hanı, bir aynalı kahve ve irili ufaklı tam 42 tane cami vardı. Evet, 42 tane, teker teker saydım. Bizim idadi şehrin en yüksek tepesinin üstündeydi. Ova tarafından şehre bakılınca ilk önce bizim yapının 3 katlı 4 köşe taş kesmeliği göze çarpardı. Bilmem hangi Frank yazıcısının eserlerini tercüme ederek Osmanlı tarihi edebiyatına giren bir paşa menfiyen maliliğe tayin kılındığı bu vilayette ilk ve son iş olarak bizim mektebi yaptırmış. Evet, ilk ve son iş. Çünkü Hazret Frengane icraatında biraz daha ileri gidip vilayet hududunun 25 kilometre kadar uzağından geçen Şimendifer'i vilayet hududundan içeri sokmaya teşebbüs edince, Eşraf-ı Vilayet Osmanlı Edebiyatı'nın bu namdar mütercim paşasına karşı ayaklanmışlar. Bu kara demir yılanının tarlalarımız arasından geçmesi ekinlerimizin bereketini kaçırır. Davarlarımız korkudan çatlar, kadınlarımız kısırlaşır. Biz bu gavur yolunu istemeyiz demişler. Bir arıza yazmışlar Abdülhamit'e. Abdülhamit de bu Frank edebiyatı meraklısı paşasını böyle demir yolu filan gibi Fransız klasiklerinden gayri işlerle uğraşmak zahmetinden kurtarmak için terfiyan fakat yine menfiyen uzak vilayetlerden birine naklettirmiş. Bana merak oldu, bu demir yolu hikayesinin iç yüzünü araştırdıydım. Meğerse Eşraf-ı Vilayet yani bilmem nezedelerle bilmem kim oğulları diye adlandırılan iki aile bütün bizim vilayet içinde ve bizim vilayetlerle öteki vilayetler arasında işleyen deve kervanlarının sahipleriylermiş. Bilmem hangi padişah devrinden beri Anadolu'nun bütün mıntıkasında deve kervanlarının çanı dağlara taşlara bu iki ailenin şan ve zafer türkülerini okurlarmış. İncir, üzüm, tütün, dokuma ve son yıllarda gaz tenekeleri ve Avrupa basmalarıyla şehirlerin kapılarından giren bu deve kervanlarını düşün bir kere. Sonra bir de vilayete demir yolu sokmak isteyerek deve kervanlarının hasret ve gurbet gibi içli çanlarına ot tıkamaya çalışan Fransız klasikleri meraklısı paşayı gözünün önüne getir. Mamafi, şehirde mütercim paşamızın hatırasını saygıyla ananlar da yok değildi. Bilhassa Avrupa ile alışveriş eden ve deve kervanlarının inhisarından çanlarındaki şarkıların derinliğine rağmen gidip gelişlerindeki betaatten şikayetçi olan bütün manifatura tüccarları, limanlara üzüm, incir, tütün gönderenler bizim memleketin bahanesini hayırla yad ederlerdi. Ben meşrutiyetten bir yıl önce şehre gelmiştim. Meşrutiyet ilan edilir edilmez bizim mektebin bahanesini hayırla yad eden zümreyi topyekün iddiaçı oldu. Kafamda mektebe ait bir yığın proje vardı. Bu projelerin tatbiki için dışarıdan yardım lazım. Gittim. En koyu iddiaçı kesilen büyük manifaturacı Emin Efendi'ye fikrimi açtım. O da kulüpte konuştu. Bana karar getirdi. Cemal Bey korkmasın. Biz arkasındayız. Kolları sıvadık, işe başladık. Son sınıf talebeleri arasında gözü açık, güçlü kuvveti 22 genç seçtim. Emin Efendi vasıtasıyla İstanbul'dan getirdiğim futbol topunu ayaklarının arasına salıverdim. Ben de aldım ağzıma bir düdük. Başladık maça. Mektep çocuklarının kısa pantolonla böyle mektep avlusunda meşin bir topu kovalamaları bütün vilayet dahilinde o günlerde misli görülmemiş icatlarındandır diye çok şükür kimse ses çıkarmadı. Fakat küplere binen Ulumi Diniye hocası, hoca efendi eski kapalılardan bilmem ne zadelerle görüşmüş, gitmiş onlara söylemiş. Onların bizim manifaturacı Emin Efendi ile araları açık, Halbuki bizim maçların arkasında Emin Efendi var. Hatta topu bile getiren o. İş karıştı. Bizim futbol bir şehidi hürriyetin kafası gibi İttihat-ı Terakki kulübünde adalet, müsavat, hürriyet namına müdafaa edilmeye başlandı. Deveciler baktılar ki bizim parti kazanacak, cayır cayır top oynayacağız. Bir gün muallimler odasında Akaidi Diniye hocasını saldırttılar üstüme. Herif Şehri Şerif'ten başlayıp mektep talebelerini baldırları çıplak menzilesine kadar indirdiğimde karar kıldıktan sonra avaz avaz bağırarak ne dinsizliğime bıraktı ne de imansızlığımı. Hocanın sözlerini gülerek dinliyordum. Daha da dinleyecektim. Fakat birdenbire gözüme odanın kapısı ilişti. Kapı aralanmıştı. Aralıktan binlerce göz, hani mektep kitaplarında büyütülmüş sinek gözü resimleri vardır, arı peteği gibi, bir yığın göz. İşte böyle bir yığın çocuk gözü bana bakıyor. Talebelerim kapının önüne birikmişler. Sarıklı Hafız Hoca'nın sarıksız İstanbullu Cemal Hoca'yı nasıl tekfir, nasıl hapt ettiğini dinliyorlar. Birdenbire kan başıma çıktı. Hafıza şöyle bir kalın perdeden sus dedim. Bu emir öyle apansız, öyle keskin oldu ki Hafız sustu. Dinle dedim. Madem ki talebelerimin saatleri, çeviklikleri, gözlerinin bir parça pekleşmesi için lazımdır. O oynadığımız şey meşin top değil ya, Hazreti Ali'nin kafası olsa ben düdüğü öttürür, çocuklara çaldırırım tekmeyi. Bu bir. Sonra ben dinsizmişim, imansızmışım, kafirmişim. Belki öyleyimdir, belki değil. Bu benim bileceğimmiş. Fakat ben coğrafyada verdiğim her dersin doğruluğunu çocuklara ispat edebilirim. Ya sen? Sen varlığını okutturduğun varlığı ispata kadir misin? Nasıl apansız başladımsa öyle apansız sustum. Daha doğrusu muallimler odasında öyle bir sessizlik oldu ki kendi sesimden ürktüm birdenbire. Etrafıma bakındım. Hafız hocanın yüzü sarığından beyaz. Mektep müdürü kıpkırmızı. Bir riyaziye hocası vardı. Şişman, dazlak kafalı bir sersem. O da gözlerini yere dikmiş, neredeyse ağlayacak. Hafız hoca oturduğu koltuğun yayları boşanmış gibi birdenbire ayağa kalktı. Aramızda epey mesafe vardı. Kısa kısa adımlarla adeta koşar gibi burnumun dibine sokuldu. Ve ben daha ne olduğunu anlamadan 3 defa tüh tüh tüh, kafir kafir kafir diye yüzüme tükürüp bağırdıktan sonra yine aynı kısa adımlarla koşup kapının önünde biriken talebeleri yararak merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Kendimi toparlayıp Hafız'ın yakasına yapıştığım zaman ikimiz de mektebin sokak kapısı önündeydik. Elimi latasının yakasında görünce bağırmaya başladı. Talebeler hocayı ancak tülleri yolunmuş bir karga biçimine girdikten sonra elimden alabildiler. Hemen o akşam şehrin irili ufaklı 42 camiinde 42 hoca, İdadi Mektebi'nin tarih ve coğrafya muallimi Gavur Cemal lakabıyla tekfir ettiler. İki deveci ailesi arasındaki rekabeti bir müddet bir yana bırakarak yine birleştiler. İstanbul'a Marif Nezaretinde Babı Meşihate, Makamı Sedarete telgraf üstüne telgraf yağdırıldı. 48 saat sonra şifreyle azlim geldi. Deve kervanları o hasret ve gurbet dolu çanlarıyla şehirden şehirlere Gavur Cemal Hoca'nın macerasına taşırlarken biz de kapağı İstanbul'a attık. O gün bugündür ismimin dışında gavurluk, sonunda hocalık dolaşıp dururum. Cemal'in gavurluğu işte böyle bir maceradandı. Sakalına gelince onun bu sakalı 6 yıldır bir yürek acısıyla alay etmek için suratında taşıdığı söyleniyordu. Nuri Usta bu dedikodunun doğru olup olmadığını Cemal'in kendisine sorup öğrenebilirdi.